23. Bölüm. Ustaca çıkın. Karşınızdaki sözünü bir türlü sona erdirmiyorsa ne yapmanız gerektiğini bilmek ister misiniz? Neredeyse her Tong Fu seminerinde bu açmaz dile getirilir. Herkes kaba birisi gibi görünmeden bir konuşmadan nasıl sıyrılabileceğini öğrenmek ister. Ünlü köşe yazarı Abigail Van Buren, 1995 yılında yayınlanan bir yazısında bu yaygın soruya değinmişti. Kendisini yazan bir okuyucusu, sevdiği bir arkadaşının haftada en az 4 gün telefon ederek her seferinde en azından 1 saat kendisini meşgul ettiğinden şikayet etmektedir. Okuyucu zaten hayatını günde 8 saat konferans vererek kazanan birisidir. Ve telefonda konuşmak akşam eve geldiğinde en son isteyeceği şeydir. Çeşitli imalar ya da yapacak işim var gibi açık ifadelere rağmen arkadaşı konuşmasını hararetle sürdürmektedir. Okuyucu arkadaşının duygularını incitmek istemez ama iş artık kendisiyle telefonda konuşmaktan nefret ettiği noktaya varmıştır. Abby kadına "Özür dilerim, seninle şimdi konuşamam, seni daha sonra arayacağım" deyip ardından telefonu kapatmayı önermişti. Daha sonranın ise yarın, ertesi hafta ya da bir sonraki ay anlamına gelebileceğini eklemişti. Ayrıca okuyucusunun telesekreterli bir cihaz alabileceğini, böylece arayanları istediği gibi yanıtlayabileceğini belirtmişti. Son olarak "ben kendim yere yatmadan hiç kimse üzerinden geçemez" şiarını kafasına kazımayı öğütlemişti. Sevgili Abby'nin tavsiyesi bu yaygın problemi ele almanın bir yoludur. Problem sözcüğü burada bilinçli olarak kullanılmıştır. Çünkü bu kadar densizlik yapan, diğer kişinin anlattıklarına ilgi duyup duymadığını aldırmayan bir insanda mutlaka bir yanlışlık var demektir. Aralıksız konuşanları durdurun. Başkasının canını sıkmasına izin veren birisi, canını sıkan kişiden daha da sefildir. Gevezeleri etkisizleştirmenin çok çeşitli yolları vardır. Bu tekniklerle bitmek tükenmek bilmeyen monologları sadece kendilerini dinlemekten hoşlanan insanların insafına kalmadan ustaca sona erdirebilirsiniz. 1. Karşılanması gereken ihtiyaçları gözden geçirin. Sevgili Abby'nin okuyucusu örneğinde ihtiyaçların dengeden çıktığı ve bunun uzun zamandır devam ettiği belirgindi. Buna bir son verme zamanı artık gelmişti. 2. Karşınızdakinin sözüne son vermesini bekleyerek kendinizi işkence etmeyin. Hiç susmayabilir. Sözünü kesin ama bunu mutlaka adını söyleyerek yapın. "Evet, sözünü kesin" dedim. Adını söylemeniz konuşmasına birkaç saniye ara vermesine neden olacak. Bu ise size sözel ayağınızı kapının arasına sokmak için bir fırsat sunacaktır. Size insanların sözünü kesmenin ayıp olduğunu öğretilmiş olduğunu biliyorum ve bu genel olarak doğrudur. Ama bu durumda kabalık yapan kimdir? Tek yanlı bir sohbetin nazikçe sona erdirmeniz duyarsız olduğunuzu göstermez. Düşüncesiz olan kendisi hakkında sonsuza kadar konuşup durmaya çalışan haddini bilmez kişidir. 3. Anlatmakta olduğu şeyi özetleyin. Söylediklerini özetlemeniz kendisini dinlemekte olduğunuzu ikna olmasını sağlayacaktır. Bu, saldırıya geçmeden çekilebilmede anahtar rol oynar. Söylediklerini geri yansıtmak, görüşmenin sona ermekte olduğu izlenimini yaratır. 4. Toparlayıcı bir sözle görüşmeyi geride bırakın. Aşırı uzayan iş görüşmelerini sona erdirmenin mükemmel bir yolu, telefonu kapatır kapatmaz hemen nokta nokta yapacağım ya da görüşmemiz sona erdikten sonra nokta nokta için hemen harekete geçeceğim demektir. Kişisel görüşmeleri kibar bir kullanılacak sözle bitirin. "Seninle daha uzun konuşacak zamanım olsun isterdim. Yemeğe hazırlanmak zorundayım. Oğlunun piyano resitali hakkında anlatacaklarını dinlemek isterdim ve şimdi nokta nokta işime geri dönmem gerekiyor." 5. Kesin bitişi ifade eden dostça bir cümleyle son verin. "Bunu dikkatime sunduğun için çok mutlu oldum." Ya da "bu önerini seve seve uygulayacağım." Veya "iyi olduğuna çok sevindim" gibi hoşa gidecek cümleler sesinizin haşinleşmesinin önüne geçer. Sesinizin sıcak ama kararlı bir tonda olmasına dikkat edin. Çekinerek konuşur ya da sonunda "tamam mı" gibi bir ifade kullanırsanız topu yine karşı tarafın ayağına atmış olursunuz. Telefon dost mu, düşman mı? İnsanın kendisini sıkıcı hale getirmesinin sırrı ne zaman duracağını bilmemesindendir. Bir seminerde tam bu noktada bir üniversite danışmanı içten bir sesle şunları söyledi: "Bu fikir benim gözümde 1.000 dolar değerindedir." Gülümseyerek niçin diye sordum. Öğrencilerimin çoğu hayatlarında ilk defa evlerinden ayrılmış oluyor. Kendilerini şaşkın ve yalnız hissediyorlar. Bir destek jesti olarak çoğuna ev telefonumu verdim. Hikayenin gerisini tahmin edebilirsiniz. Her gece 2-3 saatim telefonun başında geçiyor. Suratlarını kapatamıyorum. İçim buna el vermiyor. İşin korkunçluğu, kendime ayıracak hiç zamanımın kalmamış olması. Ayrıca eşim de bütün gece telefonda konuşmama sinir olmaya başlıyor. Öğrencilerimin ihtiyaçlarına hizmet ediyorum. Ama kendi ihtiyaçlarımızı dikkate alamaz oldum. Artık öğrencilerim acil durumlarda evimden beni gene arayabilecekler. Ama fazla uzattıklarında ustaca son verme tekniğine başvuracağım. Profesörünü beğenmediğini duyduğuma üzgünüm. Telefonu kapatır kapatmaz bölümden başka bir öğretmen ayarlamak üzere bakmak için not alacağım. Yarın sabah boş zamanım var. İstersen gel, seni başka bir hocaya aktarmak için birlikte ne yapabileceğimize bakalım. Yarın sabah görüşmek üzere. Aşırı uzayan görüşmeleri kibarca kapatın. Dünyanın yarısı söyleyecek bir şeyi olan ama söyleyemeyen, öteki yarısı da söyleyecek bir şeyi olmayan ama durmadan konuşan insanlardan oluşur. Aynı oturumda bir başka kadın şunları anlattı: İş hayatında bu fikir uygulanabilir ama ya sosyal ilişkilerde? Geçen hafta tek başıma dansa gitmiştim. O kendine aşık tiplerden biri beni köşeye sıkıştırdı. Kendi hakkında bu kadar anlattım. Yeter. Şimdi de sen benim hakkımda ne düşünüyorsun onu anlat diyen egoistle ilgili nükteyi duymuşsunuzdur. Bu adam da tam öyleydi. Bu görgüsüzün sohbet anlayışı kendisi hakkında birkaç şey daha söyleyebilmek için ağzımı kapatmamı beklemekten ibaretti. Elinden kurtulmanın yolu yoktu. Söyleyecek bir şey olmayan ama durmaksızın konuşan birisine yakalanma talihsizliğine uğramışsanız ihtiyaçlar terazisini hatırlayın. Eğer karşınızdaki zamanınızı tek eline alacak kadar duyarsız birisi ise bu eşitsiz sohbeti sona erdirmek kabalık değil, akıllıca bir iş olur. Bu hanım şöyle diyebilirdi: "Craig, internetle ilgili önerilerin için teşekkür ederim. Doğru söylüyorsun. Bakmak isteyebileceğim bir şey gibi görünüyor. Gidip şu içecekleri bir denemek istiyorum. Benimle konuştuğun için teşekkür ederim." Sonra da yüzünde nazik bir tebessüm, kararlı adımlarla uzaklaşabilirdi. Bu tekniğin bir tür saldırı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Robert Falcon'un Maybe, Maybe Not adlı ünlü kitabının başlığında dendiği gibi, belki öyledir, belki değildir. Bu öyküyü bir toplantıda aktardığımda bayanlardan biri yüksek sesle gülerek, "Dün gece bu fikirden yararlanabilirmişim," dedi. Tam yemeğin ortasında bir satıcı arayarak beni telefona bağladı. Hep şimdi kapatacak diye bekledim ama nefes almadan konuşmayı sürdürüyordu. En sevdiğim televizyon şovunu bile kaçırdım. Gruptan başkaları da başlarından benzer şeyler geçtiğini anlattılar. Kendilerine şunu sordum: Telefona yanıt verip vermeyeceğimize karar verecek olan kim? Telefonda ne kadar kalacağımızı kim belirleyecek? En sevdiğimiz televizyon şovunu kaçırıp kaçırmayacağımızı kim kontrol etmeli? Eğer telepazarlamacının sunduğu ürün ya da hizmeti satın almak istemediğinizden eminseniz soluğu kesilinceye kadar beklemeyin. Kibarca "teşekkür ederim, teklifinizle ilgilenmiyorum" diyerek bu davetsiz misafirliğe son verip telefonu nazikçe kapatın. Böylece hem satış elemanının sonuç alamayacağı bir iş için boşuna zaman harcamamasını sağlamış, hem de kendi zamanınızı daha çok değer verdiğiniz kişi ya da şeylere ayırma imkanı bulmuş olursunuz. Diplomatça çevirin: Siz mi atı sürüyorsunuz yoksa at mı sizi sürüyor? Birisini sözü önce kapmaktan nasıl alıkoyabileceğinizi biliyor musunuz? Bir başka seminerde Leonora adında bir resepsiyonist bu sorunu şöyle koydu: Bazı iş görenler ya da konuklarımız canları benimle laflamak istediğinde yapmakta olduğum işi bir kenara bırakıp kendilerine katılmamı bekliyorlar. Sohbetten hoşlanmayan birisi değilim ama orada oturup uzun uzadıya onları dinlemek de istemiyorum. Yapmam gereken işler var. Sevimsiz görünmeden konuşmaya zamanım olmadığını onlara nasıl anlatabilirim? Gereksiz sohbetlerden kaçınmanın yolu, atın sizi sürmesine izin vermeden sizin atı sürmenizdir. Bir ofis ortamında nezaketi elden bırakmadan etkin olmak için neyin önemli olduğu ve önce gelmesi gerektiği konusunda kendi iradenizi zamana, insanlara ve olaylara diplomatik bir şekilde dayatmanız gerektiğini savunmuştum. Aşağıdaki diplomatik çevirme tekniği sayesinde çalışma ortamınızda etkin olabilirsiniz. 1. Bir şey söylemek ya da anlatmak için birisi sizi böldüğünde hemen niyetini anlamaya çalışın. Sonra kendinize şunu sorun. Bu yapmakta olduğum işten daha mı önemli? Eğer öyleyse her şeye rağmen dikkatinizi verin. 2. Eğer değilse bölünmeyi başka bir zamana erteleyecek cesareti gösterin. Elbette rahat erişilebilir birisi olmak önemlidir ama ne pahasına. Eğer her zaman başkalarının isteklerini kendinizinkilerin önüne alıyorsanız performansınız bunun sonuçlarından mutlaka zarar görecektir. Kimin ve neyin üstünde, ne zaman ve ne kadar süreyle odaklanacağınıza siz karar vermelisiniz. Tersi durumda hoyratça bir redde dönüşebilecek şeyi diplomatik bir tarza yöneltebilmek için olumlu cümleler kullanmaya özen gösterin. Kişinin adını söyleyerek başlayın. Bu dikkatini çekmenizi sağlar. Ve durumla ilgilenmeye niyetli olduğunuzu ifade edin. Şu anda sizinle konuşamam diyerek sırtınızı dönmek ya da bunun beklemesi gerekiyor diyerek başınızdan savmak yerine bunu sizinle görüşmek isterim ya da buna bir yanıt beklediğinizi anlıyorum gibi cümleler kullanarak durumun öneminin farkında olduğunuzu anlatın. Konuşmaya ve sözcüğüyle başlayarak daha önce bir başkasına söz vermiş bulunduğunuzu ya da tamamlamak zorunda olduğunuz bir görev olduğunu açıklayın. Şöyle deyin. Ve ben 5 dakika içinde Bayan Moore'u geri arayacağımıza söz vermiştim. Ya da ve ben saat 10'daki ekip toplantısı için gündemi hazırlamak zorundayım. Ardından öğleden sonra tekrar gelebilir misiniz? Ya da nokta nokta yapar yapmaz sizi arayabilir miyim diye sorun. İşbirliği talep etmeniz, örneğin şimdi gidin burası biraz tenhalaşınca gelirsiniz diye insanlara buyruk yağdırmaya ya da önümde çok iş birikti. Şimdi sizinle uğraşamam diye yakınmaya oranla çok daha iyi karşılanacaktır. Sonunda anlayış gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Önerimi benimsediğinizi memnun oldum diyerek kibarca kapatın. Ustaca çıkma ve diplomatça çevirme tekniklerini kullanmayı alışkanlık haline getirmiş eski katılımcılar bunun verimliliklerinde gözle görülebilir bir fark yarattığını söylüyorlar. Bir müdür şunu anlattı. Sabah erken gelip akşam geç çıkmayı adet haline getirmiştim. Çünkü gün içinde hiçbir iş yapamıyordum. Şimdi kendime diğer kişinin istediği şeyin zamanım ve dikkatim açısından en iyi kullanıp olup olmadığını soruyorum. İlk başta insanları geri çevirmenin onları incitebileceğinden endişe duyuyordum. Ama tam tersi doğru çıktı. Birçok çalışma arkadaşım önceliklerime sadık kalmak için gösterdiğim kararlılığı takdir ettiklerini söylediler. Ve bunu nasıl başardığımı kendilerine de öğretmemi istediler. 24. bölüm. Güven duyun ve öyle davranın. İnsanların saygısını çekebilmek için etrafınıza nasıl güven saçabileceğinizi bilmek ister misiniz? Rehabilite olmuş birçok suçlu kullandıkları yöntemin gözünü korkutmanın kolay olduğu çelimsiz görünen, omuzları öne eğik, gözleri yere bakan, adımlarını çekine çekine atan ve kolay lokma iznimi veren insanları avlamak olduğunu anlatmıştır. Buna karşılık kung fu ustalarının bizzat duruş ve yürüyüşü fiziksel saldırıları caydırıcı bir özgüven sergiler. Tong Kung Fu ustaları da bunun sözel benzerini izlemeli. Konuşmalarını başkalarını her türlü hakaretten geri durmaya zorlayacak ama gösterişe kaçmayan bir özgüvenle yürütmelidir. Çökmek mi, dikilmek mi? İnsan bir korkuya kapıldığında bu bütün düşüncelerini sirayet eder. Kişiliğini zedeler, onu hayalete çevirir. Aşağıdaki 5 saniyelik alıştırmayla korkuya kapılmak da kendinizi kuvvetli hissetmek arasındaki muazzam farkı keşfedebilirsiniz. Zavallı ile gururlu görünümünüz arasındaki farkı kendi gözlerinizle görebilmek için bir başkasından yardım isterseniz özellikle etkili olur. Lütfen ayağa kalkın. Şimdi omuzlarınızı hafifçe öne eğip aşağı sarkıtın. Sonra göğsünüzü içinize çekin. Başınızı indirip yere bakın. Ayaklarınızı birbirine yaklaştırın ve incir yaprağı konumuna geçin. Ellerinizi önünüzde kavuşturun. Kendinizi ikircimli ve güvensiz hissetmiyor musunuz? Şimdi de omuzlarınızı yukarı kaldırıp geri çekin. Böylece başınız da kendiliğinden yukarı kalkmış, duruşunuz düzgünleşmiş ve elleriniz yanlara gelmiş olacaktır. Bacaklarınızı biraz açarak ayaklarınızı bütün tabanıyla yere basın. Şimdi kendinizi daha güvenli ve emin hissetmiyor musunuz? 5 saniyede özgüven sağlama. İnsan inançlarının eseridir. Nasıl inanıyorsa öyledir. 5 saniyede özgüven sağlama, güven içinde davranarak kendinizi emin hissetmenizi sağlar. Canınız sıkkınsa muhtemelen kederli bir görünümünüz vardır. Bel kemiğiniz ve omurgalarınız bükük durur. Omuzlarınızı dikleştirip, çenenizi kaldırarak ve ağırlığınızı ayaklarınızın üzerinde dengeleyerek atletik bir görünüm almanız sizi bezginlik ve endişeden kurtaracaktır. Şimdi kelimenin her iki anlamında da yukarıdan baktığınız için kendinizi anında daha iyimser hissedeceksiniz. Başınızı dik tutarsanız kendilerine kurban arayan akıl yağmacıları sizi incitemeyecektir. 5 saniyede özgüven sağlamanın gerçek yaşamda harikalar yarattığını söyleyebilirim. Oğullarımız Tom ile Andrew, Mao'daki sahneye konacak Peter Pan oyununda rol almak istiyorlardı. Gerekli formları hevesle doldurmuş, sınav sıralarının gelmesini bekliyorlardı. Çoğu oldukça başarılı görünen 20 kişi dinlendikten sonra sıra Tom'a geldi. Sahneye çıktı ve şarkısını söylemeye başladı. İlk dörtlüğü okudu ama sonra birden susup kaldı. Gerisini unutmuştu. Şarkının sonunu güç bela getirdikten sonra ıstırap içinde yerine gitti ve gözyaşlarını zorla tutarak çöküp kaldı. Uğradığı başarısızlığı düşündükçe koltuğun içinde daha da küçülüyordu. Ağlamak üzere olduğunu görerek "Dik otur Tom" dedim. Kendisini yukarı çekti ve bütün tutumu değişti. Yıkılmış bir görünümden güvenli bir duruşa geçti. Eğer Tom fiziki duruşunu değiştirmeseydi, rezalet olarak gördüğü şeyi düşünmeyi sürdürecek, gelecekte bir daha denemeye asla cesaret edemeyecekti. Bunun yerine aynı gün akşamı kardeşiyle birlikte ikinci bir sınavın ne zaman açılabileceğini tartışıyorlardı. Bir şeyi deneyip başaramadığınızda bu örneği düşünün. Bezgin bir şekilde duruyorsanız bedeninizin şeklini değiştirdiğinizde duygularınız da değişecektir. 5 saniyede özgüven sağlamayı kullanarak asık suratlı ve üzgün bir görünümünden mutlu ve ferah bir duruma geçebilirsiniz. Her şey kafanızın içindedir. Tereddüt, itimadın kendisinde kardeş olduğunu bilemeyecek kadar yalnızdır. Dizlerinizi titreten ve avuç içlerinizi terleten beklediğiniz bir olay var mı? Eşinizin iş yerindeki yılbaşı partisine siz de mi katılacaksınız? Satranç turnuvası finallerinde klasmanda sizden daha yukarıda olan birisiyle mi karşılaşacaksınız? Bu benim iş tarifimde yazmıyor tutumu içinde olan bir iş görenle görüşmeniz mi gerekiyor? Bu olayla paniklemiş bir halde değil de kendinizden emin bir görünümde karşılamayı ister misiniz? Eğer gözünüzde canlandırma tekniğini kullanarak tereddütü kararlılığa dönüştürürseniz bunu başarabilirsiniz. Gözünüzde canlandırma herhangi bir alandaki performansınızı iyileştirmede yapabileceğiniz en etkili şeydir. Bu cesur bir iddia değil mi? İnsan davranışına ilişkin aşağıdaki 4 saptama gözünüzde canlandırmanın niçin ve nasıl etkili olduğunu açıklamaktadır. 1. Özgüven aralıksız, sık ve başarılı pratiğe dayalıdır. Bir şeyi iyi yaptığınızda ve bu başarıyı sık sık tekrarladığınızda yeni bir duruma kendinizden emin bir şekilde yaklaşmaz mısınız? Özgüven kanıtlanmış bir yetkinliğe bağlı olarak ben bunu yapabilirim hissini taşımak değil midir? 2. Sinirlilik, kuşku ve endişeleriniz üzerinde yoğunlaşmanın bir sonucudur. Eğer bunu nasıl becereceğim? Ya bütün bu insanların önünde sesim soluğum kesilirse diye düşünüyorsanız endişe dolu bir hale gelirsiniz. Sinirlilik kaygılanmanın bir görünümüdür. 3. İnsanlar yabancısı oldukları durumlarda rahatsızlık hissederler. Dövüş ya da kaç tepkisi içgüdüsel bir var kalma mekanizmasıdır. Yabancısı olduğunuz bir ortamda kendinizi savunmanız ya da kaçabilmeniz için gerekli enerjiyi sağlamak üzere vücudunuz sisteminize adrenalin pompalar. Çevreyi tanımıyorsanız bilmemenin sonucu olarak güvensizlik hissedersiniz. O yerde ancak bir süre bulunup emniyette olduğunuzu öğrendikten sonra yeni koşulların getirdiği gerilim düşer ve rahatlayabilirsiniz. 4. Zihinsel idman gerçek pratikten çok daha hızlı ve iyi olmanızı sağlayan mükemmel bir pratiktir. Gerçek yaşam pratiği kuşkusuz yararlıdır ama faaliyeti her seferinde mükemmel gerçekleştirebilmek imkansızdır. Yanlışlar yapar, performansınızı düşürürsünüz. Zihinsel canlandırma idmanının mümkün kıldığı mükemmel pratik ise gelişmeyi ve beceri kazanmayı hızlandırır. Çünkü her seferinde doğru yapabilirsiniz. Endişelenmek mi, prova yapmak mı? Korku, dostunuz olabilecek insanlara yabancı kalmanızı getirir. Bir seminerde bu gözünde canlandırma fikrini anlattığımda Marta adında bir kadın itiraz etti. Oğlum gelecek ay evleniyor. Bu büyük günü her düşündüğümde kurdeşen döküyorum. Gözümde canlandırmak beni iyi değil, daha kötü yapıyor. Neredeyse bu düğünden nefret edecek hale geldim. Marta'nın oğlunun düğününden böyle söz etmesi bana tuhaf geldiği için sordum. Gelini mi beğenmiyorsun? Hayır, sorun bu değil dedi. Oğlumun nişanlısı tatlı bir kız. Ama kendisi kentimizdeki ünlü bir ailenin tek kızı ve gösterişli bir düğün hazırlığı içindeler. Anne babası zengin ve sosyetik tipler. Ortak hiçbir yanımız yok. Nişan yemeğinde beraberdik ama ben bütün akşam kendileriyle konuşacak tek bir kelime bulamadım. Şimdi bu tantanalı toplantıda 300 davetlinin arasında kendimi tamamen yabancı hissedeceğimi çok iyi biliyorum. Kendisine düğün töreninde ne kadar zaman kaldığını sorduğumda 3 hafta diye yanıt verdi. Şöyle dedim. Bak Marta, önündeki 3 haftayı endişelenerek geçirebilirsin. Ama istersen bu 3 haftayı prova yaparak da değerlendirebilirsin. Kendine vesvese telkin edebileceğin gibi gelişmeleri öngörmeye çalışmayı da telkin edebilirsin. Hangisini tercih edersin? Gözünde canlandırmayı olumlu bir hazırlık haline getirebilmek için kendisine aşağıdaki yol gösterici ilkeleri kullanmasını önerdim. Gözünde canlandırmanın yararlı ya da zararlı olmasının kendi bakış açısına bağlı olduğunu açıkladım. Doğru tutumları tekrar tekrar gözünün önünde canlandırarak özgüven biriktirebileceğini ve böylece korkusunu kararlılığa dönüştürebileceğini anlattım. 1. Gerçek yaşam durumunu mümkün olduğu kadar aynen hayal edin. Kilise nasıl görünecek? Nereye oturacaksınız? Mümkün olduğu kadar çok ayrıntı düşünün ve duygularınızı işin içine katın. Zihninizde kendinizi tören yerine götürün. Eğer sahneden sahneye atlarsanız zihinsel idmanın yararı daha az olur. Olayı başından sonuna kadar sırasıyla takip ederseniz bir akış hissi oluşturabilirsiniz. Böylece o gün olacaklarla yakından tanışmış olursunuz. Orada bulundum, şunu şöyle yaptım diyerek düşünebilecek hale gelirsiniz. 2. Olmasını istemediğiniz şeyleri hayal edin ve nasıl tepki göstereceğinizi planlayın. Bu çelişkili değil mi? Eğer korkularım üzerinde yoğunlaşırsam bu beni daha sinirli yapmaz mı diyeceksiniz. Eğer sadece olabilecek bütün korkunç şeyler üzerinde yoğunlaşırsanız gerçekten öyle olacaktır. Ama bir adım daha atıp en kabuslu senaryonuzda bile özgüvenle ne yapabileceğinizi planlamaya çalışın. Nelerin kötü gidebileceğini tahmin etmeye ve her durumda soğukkanlılığınızı yitirmemek için neler yapabileceğinizi bulmaya çalışın. Kendinizi bütün o yabancılar tarafından aşağılanan birisi yerine yeni dostlar arayan ve davetli aile üyelerine iyi karşılandıkları hissini veren kibar bir hostes olarak hayal edin. Gelinin ailesinden uzak durmak yerine kendinizi onlara yaklaşıp ellerini sıkarken ve bugünü böylesine özel kılmak için harcadıkları zaman ve çaba için iltifatta bulunurken düşleyin. 3. Nasıl davranmak ve konuşmak istiyorsanız bunu tekrar tekrar provasını yapın. Arzu ettiğiniz davranışı olumlu terimlerle ifade etmeye özellikle özen gösterin. Kendimden emin görüneceğim demek yerine bu özel günde varlıklarıyla oğlumu onurlandırmaya özen gösteren kişilere hürmet edeceğim deyin. Bu gösterişli tören bana ürküntü veriyor diye düşünmek yerine burada olduğum için çok mutluyum ve törenin her anının tadını çıkaracağım diye düşünün. Düğünden sonra yazdığı bir mektupta Marta şunları anlatıyordu. Harika bir gündü. Meğer bütün o talihsizlik ve kasvet öngörüleriyle kendime ne kadar büyük bir korku telkin etmişim. Birisi bir keresinde bana endişelenmek aslında olmasını istemediğiniz bir şey için dua etmenin bir yoludur demişti. Şimdi ise gözünde canlandırmanın olmasını istediğiniz bir şey için dua etmenin ve bunu gerçek kılmanın bir yolu olduğunu anladım. Aklınızdakileri güvenle söyleyin. Konuşmanızı bir parça düzeltmezseniz talihinizi sakatlarsınız. Shakespeare'in sözünü geliştirebileceğimi düşünecek kadar haddim bilmez değilim. Ama konuşmanızı bir parça düzeltirseniz talihinizi de düzeltebileceğiniz fikrine katılmaz mısınız? Güç, işleri yaptırabilme yeteneğidir. Gücünüz, sözlerinizle eğitme ve esinlendirme yeteneğinize bağlıdır. Etkili olmak istiyorsanız, kendinizi güvenle ifade etme, sanat ve becerisinde ustalaşmanız önemlidir. Ama birçok araştırma insanların çoğunun topluluk önünde konuşmaktan, ölümden daha çok korktuğunu göstermektedir. Seminerlerimizden birinde bir katılımcı, böyle bir şey nasıl olabilir diye sorduğunda, bir başkası atılıp öyle dedi. Çok basit, çünkü insan bir kere ölür. Her yaştan ve her deneyim düzeyinden çok değişik insanlar topluluk önünde konuşma düşüncesinin kendilerini felce uğrattığını itiraf etmektedir. Önceki sayfalarda anlatılan 3 canlandırma ilkesini kullanarak ve etki uyandırmaktan çok enforme etmeye çalışarak bu korkuyu aşabilir ve düşüncelerinizi ifade etmeyi öğrenebilirsiniz. Düşüncelerinizi kendiniz üzerinde yoğunlaştırırsanız endişelenirsiniz. Eğer dikkatinizi dinleyicilere yöneltirseniz, bu zamanı onlar için en iyi şekilde nasıl değerlendirebilirim, bu fikirlerden nasıl yararlanabilirler gibi endişeden kurtulursunuz. Değer katma misyonu duygusu kaygılarınızı ağır basar. Paniği dengeye dönüştürün. Kısıtlıklarınıza gerekçe bulmaya çalışırsanız, hiç kuşkunuz olmasın, kendi malınız haline geleceklerdir. Aşağıdaki başarı öyküsü, zihinsel provanın korkuyu nasıl güce dönüştürdüğünün güzel bir örneğidir. Kevin'dan meslek örgütünün kongresinde bir rapor sunması istenmişti. Büyük bir korkuya kapıldığını itiraf ediyordu. Hayatımda 50 kişiden büyük bir topluluğun önünde hiç konuşmadım ve kongreye 500 kişinin katılması bekleniyor. Meslektaşlarımın önünde rezil olacağım endişesi beni bir türlü terk etmiyor. Kevin dedim kendisine. Kısıtlıklarına ya gerekçe bulmaya çalışırsın ya da onları tasfiye etmeye çalışabilirsin. Gelecek 10 gün içinde her akşam şu 5 dakikalık canlandırma alıştırmasını yapmayı bir dene. Akşam geç vakti tercih et ki başka yükümlülükler aklını meşgul etmesin. Sakince oturup kongrenin yapılacağı salonu hayal et. Eğer daha önceden tanımadığın bir yerse telefon edip salonu sana tarif etmelerini rica et. Seni dinleyicilere takdim ettiklerini ve kararlı ve enerjik adımlarla kürsüye doğru yürüdüğünü hayal et. Kendini dinleyicilere bakıp gülümserken, salonun her bölümünden en az bir kişiyle göz teması kurarken düşün. Fikir ve görüşlerini dile getirmek üzere sana bu fırsatı verdikleri için kendilerine şükran duyduğunu düşün. Gözünde herkesin dikkati senin üzerinde toplanıncaya kadar sessizce beklediğini, sonra fikirlerini düzenli ve anlaşılır bir şekilde anlatmaya başladığını, sesini salonun en arkasına kadar ulaştırdığını canlandır. Dinleyicilere etkili bir şekilde seslendiğini ve sunuşundan bir şeyler almaları için çaba gösterdiğini düşün. Herkesi fikirlerini paylaşmaya esinlendiren bir eylem çağrısıyla sözlerine son verdiğini hayal et. Kongrenin ertesi gün beni aradığında Kevin telefonda şunları anlattı. İşe yaradı. Kendimi kürsüde o kadar rahat hissettim ki sanki daha önce yüzlerce kez oraya çıkmış gibiydim. Aslında gerçekten de daha önce yüzlerce kez o kürsüye çıkmıştı zihninde. Gözünde canlandırmak başarıyı garanti eder mi? Hayır, sadece daha iyi bir performansı garanti eder. John F. Kennedy şöyle demişti. Üzerine gittiğiniz her şeyi değiştiremezsiniz. Ama üzerine gitmediğiniz şeyleri hiç değiştiremezsiniz. Gerçek yaşamda olaylar sizin hayal ettiğiniz senaryolara göre gelişmeyebilir. Ama önceden gözünüzde canlandırmışsanız, tersi duruma oranla mutlaka daha başarılı ve düzgün gidecektir. Canlandırma yöntemi de korkularınızın üzerine giderek potansiyel travmatik olayları zafere dönüştürebilirsiniz.